Arzın merkezine seyahat. Jules Verne.
Ayrım 7.
Ormandan çıktığımızda halen koşuyorduk. Kemiklerle kaplı açıklığı düşe kalka geçerek deniz köyüne ulaştık. Soluk soluğa kalmıştık. Hayretten ve dehşetten dilimiz tutulmuştu. Ne düşünmeliydik? Gördüğümüz şey bir insan mıydı? Hayır, bu imkansızdı. Işığın bir oyunu olmalıydı. Dünyanın derinliklerindeki bu mağaralarda nasıl bir insan soyu yaşayabilirdi ki? Çılgınca bir düşünceydi bu. Sahilde yürürken bunları tartıştık. Ağaçların arasındaki o kıllı devin görüntüsü halen bütün dehşetiyle gözümün önündeydi. O gün yaşayacağımız mucizeler bu kadarla kalmayacaktı. Sahilde yürürken ayağım kumun üzerindeki madeni bir şeye çarptı. Eğilip baktım. Paslı bir hançerdi bu. Elime aldım ve amcamla birlikte inceledik. Benim değil dedim. Biliyorum ki sizin de değil. Amcam, düşün Aksel, düşün dedi. 16. yüzyıla ait bir silah bu. O çağlarda erkeklerin kemerlerinde taşıdıklarından. Bıçağın üzerindeki pas tabakası yüzlerce yıllık olmalı. Ucunun nasıl köreldiğini ve eğrildiğini görüyor musun? Buraya bizden önce birileri gelmiş ve bıçağı kullanmış olmalı. Yani demek istediğiniz yeryüzünden birisi mi? Evet, bu bıçakla bir yerlere ismini kazamış. Arzın merkezine giden yolu göstermek istemiş. Haydi oğlum, etrafı arayalım. Kayalık yüzeyi santim santim tarayarak uçurumun kenarına kadar büyük bir heyecanla yürüdük. Çıkıntılı iki kaya arasında karanlık bir tünel girişi gözümüze ilişti. Orada granit bir kayanın üzerinde aradan geçen zaman nedeniyle silmeye yüz tutmuş iki harf gözü pek maceracının isminin baş harfleri yazılıydı. A, S diye bağırdı amcam. Arne Saknussem. Yine Arne Saknussem. Pekala Aksel, İzlandalı'nın bu yolu bizden önce kat ettiği konusunda hala şüphelerin var mı? Artık hiçbir şüphem yoktu. İçimi yeni bir heyecan kaplamıştı. Yolculuğun tehlikeleri ve dönüş yolunda karşılaşacağımız zorluklar aklımdan uçup gitmişti. Yapılması gereken ne varsa yapmaya hazırdım. Eğer Saknussem canlı olarak geri dönebildiyse aynı şeyi biz de yapabilirdik. Karanlık galeriye doğru ilerleyerek nereye gittiğine bir bakalım dedim. Hayret, bu kez amcam beni engelledi. Sakin ve sabırlı olan bu kez amcamdı. Bekle Aksel dedi. Önce Hans'ın yanına dönelim. Salı ve diğer eşyalarımızı buraya getirmeliyiz. Bu iyi bir fikirdi. Hızlı adımlarla yürüyerek geri dönerken bir yandan da sohbet ettik. Sahile vardığımızda Hans salı hazır etmişti. Sala bindik. Yelken açarak geldiğimiz yolu geri dönmeye başladık. Salı istediğimiz noktanın 20 metre yakınına kadar getirmeyi başarmıştık. Kıyıya çektik. Eşyaları ve aletleri alarak tünelin girişine doğru ilerledik. Amcam elinde bir fenerle önden gidiyordu. Doğrudan kayalığa giren tünel eğilmeden yürüyebildiğimiz kadar yüksekti. Ancak daha 10-15 adım atmıştık ki durmak zorunda kaldık. Yolumuzun üzerinde kocaman bir granit kütlesi vardı. Bir aralık bulabilmek için sağdan sola, yukarıdan aşağıya boşu boşuna arandık. Hiçbir şey yoktu. Geçebilmek için en küçük bir umudumuz bile kalmamıştı. Yere oturdum. Amcam koridoru arşınıyordu. Hans ise her zamanki sessiz ve sakin haliyle öylece duruyordu. Peki ya Saknussem diye sordum. O da bu engele takılmış mıydı? Amcam hayır diye karşılık verdi. Bu kaya kütlesi Saknussem yüzeye döndükten sonra çökmüş olmalı. Yer kabuğundaki bazı hareketler sonucunda düşmüş ve yolu kapatmış. Eğer bunu yıkamazsak dedim, arzın merkezine ulaşmaya layık değiliz demektir. Düşünebiliyor musunuz? Bunu söyleyen bendim. Amcam değil. Keşif ruhu doğmuştu içime. Bu granit bloğun öbür tarafında ne olduğunu öğrenmekten daha fazla istediğim hiçbir şey yoktu. Bunu başarmamızı sağlayacak bir tek şey var. Barut dedim. Barut mu? Evet, patlatmamız gereken yalnızca bir parça kaya. Haydi o zaman işe koyulalım diye bağırdı amcam. Hans'a barutu koymak için baltayla bir delik açmasını söyledik. Ben de fitil hazırlamakta amcama yardım ettim. Bir parça bezi yuvarlayarak boru şekline getirdik ve içine barut doldurduk. Fitilimiz hazırdı. Geçmek zorundayız dedim. Geçmek zorundayız diye tekrarladı amcam olanca özgüvenle. Kayadaki deliğe 20 kilo kadar barutu doldurduğumuzda vakit gece yarısını geçmişti. Fitil galeriyi boydan boya geçerek girişin hemen dışındaki bir noktaya kadar geliyordu. Ateşlemek için bir kıvılcım yeterli olacaktı. Profesör, ateşleme yarın dedi. 6 saat daha beklemekten başka bir seçeneğim yoktu. Ertesi gün yani 27 Ağustos tarihi yolculuğumuz için çok önemli bir gündü. Olan biteni düşündükçe bugün bile kalbim hızla çarpmaya başlar. Hepimiz saat 6'da kalkmıştık. Fitili ateşleme onurunu bana verilmesini rica ettim. ateşleme işini yaptıktan sonra salda bekleyecek olan dostlarımın yanına gidecektim. Sonra da patlamanın yaratacağı tehlikeden uzaklaşabilmek için hep birlikte denize açılacaktık. Hesaplarımıza göre fitil barıta ulaşmadan önce 10 dakika kadar yanacaktı. Ki bu da sada ulaşmam için yeterli bir süreydi. Aceleyle yemek yedikten sonra Hans ve Profesör sala çıktılar. Tünelin girişine gittim. Feneri açtım ve fitilin bir ucunu elime aldım. Profesör kronometresini elinde tutuyordu. Haydi diye bağırdı. Ateşle oğlum. Fitilin ucunu ateşe değdirdim. Alev aldığını gördükten sonra suya doğru koştum. Sala tırmandım. Kıyıdan ayrıldık ve kürek çekerek 20 metre kadar açıldık. Profesör kronometresine bakıyordu. 5 dakika daha dedi. 4 dakika, 3 dakika, kalbim hızla atıyordu. 2 dakika, 1 dakika, 30 saniye, 10, 5, şimdi. Büyük bir gürültü duyuldu. Kayaların şekli gözlerimin önünde bir anda değişiverdi. Taş kütlesi bir perde gibi aralandı. Sahilde dipsiz bir kuyu açıldı. Kocaman bir deve dönüşen deniz dalgalarıyla salı havalara fırlatmıştı. Bir saniye sonra ışık yerini karanlığa bıraktı. Sal büyük bir hızla sürükleniyordu. Karanlığa, gürültüye, şaşkınlığıma ve korkuma karşın neler olduğunu anlamıştım. Patlattığımız kayanın öteki tarafında oldukça dik, eğimli bir tünel vardı. Patlama tünelin ortaya çıkmasını sağlamıştı ve deniz bizi de sürükleyerek şiddetli bir akıntıyla tünelin öbür tarafına boşalıyordu. Her şeyi oluruna bıraktım. Yanardağ'dan dışarı fırlatılıyoruz. Aradan bir saat geçti. Belki de iki saat. Kesin bir şey söyleyemem. Birbirimize sokulmuş ve saldan fırlamamak için el ele tutuşmuştuk. Zaman zaman tünelin duvarlarına sert bir şekilde çarpıyorduk. Ancak bu çarpmalar gitgide azaldı. Kuyunun genişlediğini tahmin ediyordum. Kuşkusuz Saknussemm de bu yoldan geçmişti. Ancak biz yanımızda biri de denize getirtmiştik. Rüzgarın kırbaç gibi yüzümüze çarpmasından büyük bir hızla yol aldığımızı anlıyordum. Birdenbire yanında parlak bir ışık belirince şaşırdım. Işık, Hans'ın sakin yüzünü aydınlatıyordu. Fitili ateşlemekte kullandığım feneri yakmayı başarmıştı. Alev, titriyor olmasına karşın ürkütücü karanlığı az da olsa aydınlatıyordu. Galerinin geniş olduğunu düşünmekte haklıydım. Işık, tünelin iki duvarını birden aynı anda görebilmemizi sağlayacak kadar fazla değildi. Ama suyun dik bir açıyla akmakta olduğunu görmemiz için yeterliydi. Suyun yüzeyi büyük bir kuvvetle atılan sıvı oklar gibiydi. Kimi zaman salımız küçük girdaplara kapılarak kendi etrafında dönüyordu. Amcam ve ben, deniz bize şiddetle çarptığı zaman ikiye bölünen direkten arta kalan kısma tutunmuş, ürkek bakışlarla etrafımızı gözlüyorduk. Aletlerimizden geriye yalnızca pusula ve kronometre kalmıştı. Diğerlerinin hepsini yitirmiştik. En kötüsü de yalnızca tek bir parça etimiz ve birkaç tane de bisküvimiz kalmıştı. Bunun ne önemi var ki? Diye düşündüm acı acı. Bir yıl yetecek yiyeceğimiz olsa bile selin bizi sürüklediği bu delikten nasıl kurtulacaktık ki? Saatler geçti. Sala sımsıkı sarılmıştık. Fenerin ışığı yavaşça solgunlaştı ve sonunda söndü. Fitil bitmiş ve karanlıkta kalmıştık. Bir fenerimiz daha vardı ama böylesi bir hava akımı varken onu yanık tutmamız mümkün değildi. Uzun bir süre sonra hızımızın arttığını hissettim. Artık suyun üzerinde kayarak ilerlemediğimizden, apaçık düştüğümüzden emindim. Sonra bir yere çarptık. Düşüşümüz durmuştu. Bir hortum, devasa bir su sütunu üzerimize boşaldı ve boğulduğumu sandım. Birkaç saniye sonra kendimi temiz havada yutkunurken buldum. Hans ve amcam kollarımı koparacakmış gibi çekiyorlardı. Her nasılsa sal halen üçümüze taşıyordu. Akan suyun gürültüsünü artık duymuyordum. Saatlerdir kulaklarımı dolduran sesin yerini sessizlik almıştı. Tam bu sırada amcamın seslendiğini duydum. ''Yukarı çıkıyoruz.'' ''Ne demek istiyorsunuz?'' diye bağırdım. Elimi uzatarak duvara dokundum. Hiç şüphe yoktu. Hızla yükseliyorduk. ''Fener!'' diye bağırdı profesör. Hans feneri yakmayı başarınca yanımızdaki kayalık duvarı görebildik. Amcam ''Tam da düşündüğüm gibi.'' dedi. ''Eni 6 metre kadar olan dar bir kuyudayız.'' Su kuyunun dibine ulaştı ve şimdi de normal seviyesine yükselmeye başladı. Bizi de sürükleyerek tabii ki. Nereye sürükleyerek? Bilmiyorum ama bu hızla gidersek epey bir yol alacağız herhalde. Evet ama eğer kuyunun bir çıkışı varsa, dedim. Tepesi kapalıysa ezilir ve boğuluruz. Amcam omuzlarını silkti. Başka bir şey söylemedi. Sal yükselmeye devam ediyor, bizler de sessizce bekliyorduk. Sal yükseldikçe ısı da yükseldi ve sonunda ortam o kadar sıcak oldu ki yüzümden ve vücudumdan ter boşalmaya başladı. Bu gidişle sıcaklığın her yandan yayıldığı bir noktaya gelecektik. Acaba kayalar ısının etkisiyle eriyecekler miydi? O kadar korktum ki bunu profesöre de söyledim. Eğer boğulmazsak, ezilmezsek ya da açlıktan ölmezsek canlı canlı yanarak öleceğiz. Amcam, Aksel dedi. İradesi ya da cesareti olmayan biri gibi konuşuyorsun. Bakıyorum da siz henüz umudunuzu yitirmediniz dedim öfkeyle. Kesinlikle hayır diye yanıtladı amcam kesin bir ifadeyle. Öyleyse ne yapmamızı tavsiye ediyorsunuz? Elimizde kalan yiyeceği yiyelim. Belki de son yemeğimiz olacak. Ama ne olursa olsun tükenmiş zavallılar olmaktan çıkıp kendimizi yeniden erkek gibi hissetmemizi sağlayacaktır. Yemeği 3 eşit parçaya böldük. Amcam yemeğini büyük bir iştahla ve hummalı bir coşkuyla yedi. Ben yavaş yavaş ve hiçbir zevk almadan yedim. Hans lokmalarını sessizce çiğnedi ve her zamanki sakin tavrını korudu. Yemek bana biraz olsun umut vermişti. Saat sabahın 5'iydi ve kayanın içinden gelen garip uğultuları duyabiliyordum. Yükselmeye devam ediyorduk. Amcam elinde fenerle kaya duvarının yüzeyini inceliyordu. Yanardağ graniti dediğini duydum. Halen ilk çağdayız. Ancak yukarı çıkıyoruz, yükseliyoruz. Kim bilir, hala bir şansımız var. Ümidini yitirmemişti. Bu arada ısı hızla yükseliyordu. Ceketlerimizi ve yeleklerimizi çıkardık. Bir fırına doğru mu gidiyoruz diye sordum. Hayır diye yanıtladı amcam. Bu imkansız, kesinlikle imkansız. Yine de dedim kuyunun duvarına dokunarak. Bu duvar alev alev yanıyor. Tam da bunu söylediğim sırada elim suya değdi ve acı bir çığlık atarak geri çektim. Su kaynıyor diye bağırdım. İçimi bir korku kapladı. Dayanılmaz bir sıcaklık vardı. Su kaynıyordu ve şimdi de kuyunun duvarlarının sarsıldığını görüyordum. Art arda patlama sesleri duydum. Amca diye bağırdım. İşimiz bitti. Şu sarsılan duvarlara bakın. Sıcaklığa, kaynayan suya baksanıza. Şu buharlara. Bir depremin habercisi bunlar. Amcam yavaşça kafasını salladı. Depremin değil, Aksel, dedi. Bir yanardağ patlamasının. Siz faal bir yanardağın içinde olduğumuzu mu söylemek istiyorsunuz? Aynen öyle. Bizim için en hayırlısının da bu olduğunu düşünüyorum. En hayırlısı mı? Amcam aklını da yitirmişti. Ne demek istemişti? Gözlüklerinin üzerinden dikkatle bana bakıyordu. Aksel, dedi sakince. Yeryüzüne geri dönebilmek için son şansımız bu. Afallamış bir halde öylece kala kaldım. Bir yanardağın bacasındaydık. Ancak bu kez Şinefels gibi ölü bir yanardağın değil, faal bir volkanın içindeydik. Öyleyse dünyanın neresinden dışarı fırlaşacaktık ki? Bir yanardağ ağzı bulmakta güçlük çekmeyeceğimiz kesindi. Ama kapı görevini hangi yanardağ görecekti? Yükselmeye devam ediyorduk. Sabaha karşı daha da hızlı tırmanmaya başladık. Kısa bir süre sonra etrafımızda kızıl ışıklar oynaşmaya başladı ve kuyu genişledi. Sağımızda solumuzda içinden yoğun buhar bulutları çıkan derin tünellere benzeyen dev dehlizler olduğunu fark ettim. Bu arada alevler duvarları yalıyor ve ortalığı çatırtı sesleri kaplıyordu. Salın altında artık su yerine fokur fokur kaynayan volkanik bir madde vardı.
Ayrım sonu.